Ayrım 15, sayfa 103. E. Bölgeci yaklaşım. Fransız düşünür ve edebiyatçısı Jean-Paul Sartre'nin ünlü bir sözü vardır. Cehennem başkalarıdır. Bu sözün temelinde çağdaş uygarlığın düşünce yanını yapan Fransızların ortaya attıkları nasyonalizm vardır. Bu ayrıca yerelliğin de temelini oluşturmaktadır. İnsanın kendini beğenmesi, kendi yararlarını gözetmesi, kendinden olanı ne olursa olsun savunması gibi birçok egoizma tezahürleri, Batı uygarlığının tanrı düşüncesine karşı insanı yücelterek hümanizm ortaya atmasıyla birlikte müesseseleşir. İnsanın kendi içinde taşıdığı bir üstten etkilenmemiş akılla işe başlaması kendini haklı buldurur. Çünkü aklı bir işi yapmasına vesile olduğu için arkasından ortaya çıkacak bütün sonuçlara katlanacaktır. Kendi içinde tezada düşmemesi için buna mecburdur. Kendini haklı buluş, kendini bağlayabildiği her katmanda kendine bağlı yani haklı görmeyi gerektirir. Bu bir millet olur, bir şehir olur, bir bölge olur. Kendini haklı buluş bir yandan politik yaklaşımı beslerken bir yandan da bölgeci yaklaşımı ortaya çıkarır. Eller buğday ben saman, eller sahih ben yaman şeklindeki şiirimsi sözle Hazreti Musa'nın menkıbesi bölgeci yaklaşımı tersinden ifadelendirmeleri bakımından önemlidir. Dipnot 46. Tur Dağı'na gelirken Hazreti Musa'ya en edna değersiz kulun da yanında getirilmesi istenince insanlardan böyle birini bulamaz. Yolda gördüğü çok zayıf, perişan bir köpeği götürmeye karar verir. Sonra işin gerçeğine ererek onun boynuna bağladığı ipi kendi boynuna bağlayarak Tur Dağı'na gider. Orada kendine şöyle seslenilir. Eğer o köpeği getirseydin seni peygamberlikten çıkarırdım. Sayfa 104. İslam ahlakı içinde yer alan kendini başkalarına göre değersiz görme ile kendinden olanı haklı görme birbirlerinin tam tersini ifade ederler. Bu taraf tutma bir varoluşa ve birikime dayanmaz. Politik yaklaşımda güdülen politika ne ise onun düzenlemeleri doğrultusunda söz konusu politikanın kıstaslarıyla değerlendirme yapılır. Hiç olmazsa bu politikanın ürettiği bir düşünce vardır. Zamanla bu düşünce çevresinde gelişen bir tartışma ortamı doğabilir. Tam doğruya varılmasa bile ona doğru açılan bir yanlışlar yelpazesi olabilir, doğrunun sınırlarına kadar varıp oraya da sarkabilir. Bölgeci yaklaşım, böyle bir düşünce gelişimi ve yelpazesi oluşturmaktan da mahrum gözüküyor. Çünkü bütün gerçeklik, coğrafi gerçeklik ve yerelliktir. Bu coğrafi bölgenin merkezinde ben vardır. Onun çevresinde somut olarak yer alanlar yalnızca orada yer aldıkları için savunulurlar. Bu yaklaşımdaki çevre maddidir. Kendisine yakınlık, maddi yakınlığı anlatır. Maddi yakınlık ölçüsünde haklılık ve doğruluk oranı artar. Bu türlü düşünce giderek şu sonuca ulaşacaktır. Asıl haklı ve doğru olan kendisidir. Bölgeci yaklaşımın çokça görüldüğü örneklerin başında, Cumhuriyet Türkiye'sinde bir ara revaçta olan halk evlerinin veya özel kişilerin çıkardığı mahalli dergiler yer alır. Her dergi kendi bölgesinde yetiştiği için devrin genel sanat dünyasının en büyük hedeflerinden olduğu halde bazı sanatçıları bayraklaştırmakta, onu kendisiyle övünülecek biri olarak takdim etmektedir. Edirne dergisinden bir alıntı şöyledir. Bunlar arasında bir şair hayali vardır ki, bu ince ruhlu şair Edirne'de yetişip yaşamış, Edirne'de ölmüş, ecdadından kalma Vize Çelebi Mescidi'nin önündeki iki kuleli denen çeşmenin sağındaki kabre gömülmüştür. Dipnot 47. Osman Nuri Peremeci, İnce Şair Hayali, Edirne Dergisi, Mayıs 1940, N3, S9. Bunlar dediği Edirne'nin yetiştirdiği şair ve sanatçılardır. Bir sonraki sayısında onlardan birini inceleyen yazar, onun için özellikle Edirne'nin yetiştirdiği şairlerdendir, diyor. Bu şair Emri'dir. Sayfa 105. Hayali ile ilgili değerlendirmede bölgeci yaklaşımın tezahürü şöyledir. Onun Peremeci'ye göre dikkate değer özelliği, Edirne'de yetişip yaşamış, Edirne'de ölmüş ve orada kabre konulmuş olmasıdır. Yani o bölgenin insanı olmasıdır. Bu dergide aynı yazarın başka bir yazısının konusu da şair Ubeydi'dir. Onun yalnızca 6 gazeli ve birkaç kıtası ele geçmiştir. Ama Edirneli oluşu her şeyin üstünde gibidir. 16. yüzyılda yaşayan Ubeydi bu yüzden övgü dolu sözlerle anlatılmaktadır. Dipnot 48. Osman Nuri Peremeci, Şair Ubeydi, Edirne Dergisi, Nisan 1940, N2, S17-20. Merzifon Halk Evi'nin çıkardığı Taşan Dergisi'nin bir sayısında Haşimi adlı bir divan şairinden söz ediliyor. Haşimi, Merzifonludur. Ancak hayatı hakkında pek bilgi yoktur. Şiirlerinden 4 örnek metin yayınlanıyor. Dipnot 49. Taşan Dergisi, Mayıs 1938, N48. Diyarbakır Halk Evi'nin çıkardığı Karacadağ Dergisi'nde hakkında yazılar çıkan Çakeri de divan şairi olduğu halde genişçe ele alınmaktadır. Çakeri Diyarbakırlıdır. Dipnot 50. A. Ş. Karut, Diyarbakırlı Bilginler ve Ozanlar, Karacadağ Dergisi, Mayıs, Ağustos 1940, N28-31. Sivas Halk Evi'nin dergisi Orta Yayla'da Gülami'den sitayişle söz edilmektedir. Gülami, Sivaslı bir divan şairidir. Bir gazeliyle ilgili şunlar söyleniyor. Görüyoruz ki bu gazelde kullanılan yabancı dil, Gülami'nin kalemi karşısında boynunu bükmüş, el pençe divan durmuş, istediği fikirlere, istediği kelimelere, istediği kılıkta roller yapmıştır ve dildeki yadırgılığı hiç de anlaşılmamaktadır. Sayfa 106. Gülami, Acem dili kadar Arap dili kullanmaktan aciz değildir. Yüksek Türk şairi olan Fuzuli'nin Osmanlıca yazdığı bir gazelini Gülami, Arap diliyle tahmis etmiştir. Dipnot 51. G.O. Sivas Şairleri, Orta Yayla Dergisi, Mart-Nisan 1937, N12-13, S13. Sayfa 106. Yazının yayınlandığı dönemlerde böyle bölgeci bir yaklaşım dışında Arapça ve Acemce'nin övüldüğü bir yer gösterilemez. Ama bu yaklaşım için daha başta da belirtildiği gibi bu türlü bir sınırlama söz konusu değildir. Kaldı ki Gülami, Arapça ve Acemce kelimeler değil, bu dillerde şiir yazıyor. Bu başka dil kullanış, yadırganmaktan öte övülüyor. Bunlara hep Sivaslılık adına katlanılıyor. Nideli Zati ile ilgili bir yazı da Nide Halk Evi dergisinde yayınlanıyor. Onun tasavvufi yanı, vahdeti vücut esaslarını terennüm edişi ve özellikle o günlerde kamuoyunda politik bir takım olaylarla yan yana düşünülerek hece ölçüsü karşısında şiddetle reddedilen aruz ölçüsündeki hakimiyeti gündeme getiriliyor. Dipnot 52. M. Zeki, Nideli Zati, Akpınar Dergisi, Kasım 1934, Yıl 1, N4, S11. Bölgeci yaklaşımda kendi bölgesinin insanına ne olursa olsun toz kondurulmuyor. Kendi bölgesinden, kendi şehrinden yetiştiği için onun bütün özellikleri övünülecek özellikler olarak anılıyor. Bu tür yaklaşanların gözleri olumsuz yanlar için kapalı, onları görmezlikten geliyorlar. F. Akademik yaklaşım. Abdülkadir Karahan, Leyla ve Mecnun Mesnevisi üzerine kaleme aldığı bir yazısında, dipnot 53, Abdülkadir Karahan, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisi, Hamle Dergisi, Kasım 1940, N4, S8. Fuzuli'ye ait olan bu eserin yalnızca tanıtımını yapar. Burada daha öte bir değer yargısı bulmak mümkün değildir. Eserin üzerinde taşıdığı bir takım özellikler sayılırken, hiçbir kıymet hükmü taşımayan ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir. Eserin lehinde veya aleyhinde sayılabilecek bir tek söz bulunmaz. Bu tavırla akademik çalışmalarda malzemeleri bir araya getirmek, aralarında konuya göre bir düzenleme yapmakla birlikte, özellikle kıymet hükmü vermemeye dikkat ederek çalışmalarını yürütmek arasında bir aynılık vardır. Sayfa 107. Halbuki akademik bir çalışma kültüre yalnızca malzeme yığını açısından değil, çünkü kültür malzeme yığınları üstüne kurulamaz, vereceği kıymet hükümleri açısından çözüme ulaştırdığı problem sonuçlarıyla katkıda bulunur. Aslında akademik yaklaşım, şimdiye kadar araştırılması yapılan yaklaşımların tümüne birden dikkat edip en kullanışlı yanlarını tespit ederek en doğru sonucu yakalamaya çalışma olmalıdır. O zaman gerçekten araştırmaya dayalı, yanılabilirlik payı en aza indirgenmiş bir çalışma yapılmış olur. Taraf tutmuş olurum korkusuyla hiçbir kıymet hükmü ifade etmemeye dikkat etmekse, bir yükü çeşitli yönlere doğru çeken kuvvetleri teker teker sayıp da yükün ne yöne doğru gitmekte olduğunu haber vermemeye benziyor. Bu bir bakıma hükümsüz yaklaşım da denebilecek akademik yaklaşım, sanat eserinin değeri üstüne hiçbir şey söylemiyor. Bir başka ifadeyle tartışmaya girmek istemiyor. Bu yüzden söyledikleri de tartışmaya katılan tarafların hiçbir işine yaramıyor. G. İlgisizlik. Hüseyin Rahmi'ye bir konuşmada divan edebiyatı ile ilgili değerlendirmeleri sorulur. Cevabı şudur: divan edebiyatını pek okumadım. Zaten bu edebiyat halkın hislerinden uzak kalmıştır. Dipnot 54. Nihat Nedim E. Vehbi. Hüseyin Rahmi Bey ile mülakat. Akademi Galatasaray Dergisi, Mayıs 1932, N13, S24. Hüseyin Rahmi ilgisizliğini söylerken buna bulduğu gerekçeyi de söylüyor. Halkın hislerinden uzak kalmak. Yani divan edebiyatına olan ilgisizliği ona getireceği eleştirinin davranışa yansıması olarak ortaya çıkıyor. Buradan ilgisizlik olarak değerlendirilebilecek bu davranışın aslında ilgi duymamaktan değil, onu kendisine çok uzak görmekten, farklı dünyaların varoluşları olarak kabul etmekten ve hatta onu ağır bir eleştiriye tabi tutmuş olmaktan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Hüseyin Rahmi, ilgisizliğinin temelinde onu eleştirmek gibi bir niyetinin olduğunu kendisi açığa çıkarıyor. Sayfa 108. İlgisizlik konusunda dikkati çeken bir başka örnek Fikir Hareketleri dergisidir. Araştırma dönemi içinde 156 sayısı çıkan dergide divan edebiyatı ile ilgili hiçbir yazı ve değerlendirme yoktur. Hatta bir başka vesile ile bile gündeme gelmez. Bunu anlayabilmek için dergiyle ilgili şunları bilmek gerekiyor. Dergide Türk yazar olarak yalnız Hüseyin Cahit vardır. Onun dışındakiler Batı'nın önde gelen düşünür ve yazarlarıdır. Dergi neredeyse bir tercüme dergisi görünümündedir. Ama bu Fikir Hareketleri dergisini haklı göstermez. Çünkü Hüseyin Cahit, Türk edebiyatı ile ilgili konulara yer vermektedir ve daha önemlisi kendisi Türk edebiyatına damgasını vurmuş bir dönemin önde gelen isimlerindendir. Dipnot 55. Hüseyin Cahit, Servet-i Fünun edebiyatında yer almıştır. Öyleyse Hüseyin Cahit'in edebiyatla ilgisizliği de söylenemez. Derginin alt başlığı, derginin misyonu konusunda yeterli bilgi vermektedir. Edebi, fikri, Türkçe bir dergi. Fikir Hareketleri araştırma ile ilgili bir dergi değildir diyerek bir kenara atılamıyor. Tam tersine ondaki bu ilgisizlik üzerinde durulması gereken bir özellik oluyor. Hüseyin Cahit'in Türk edebiyatındaki eski konumundan dolayı edebiyat dünyasıyla ilgilenmemesi mümkün değildir. Bazı sayılarda Matbuat Hayatımız başlığı altında Türk edebiyatı ile ilgili yazıları yayınlanmaktadır. Ama nedense divan edebiyatına karşı ilgisizdir. Çünkü Hüseyin Cahit bütünüyle Avrupalıdır. Kendini bulduğu ana kaynağa bağlamış, sürekli oradan beslenmektedir. Bir tereddüdün romanı için kullandığı "bu Avrupalı bir edebiyattır" değerlendirmesi ondaki bu tavrın yansımasıdır. Kendisi dışındaki bütün yazarları Batı'dan seçmesi de bunu doğrulamaktadır. Dipnot 56. Hüseyin Cahit Yalçın. Matbuat Hayatımız. Fikir Hareketleri Dergisi, 6 Haziran 1935. C4, N85, S3. Sayfa 109. Bu ilgisizliğin derinlerinde divan edebiyatından nefret etme, onun adını bile anmamaya dikkat ediş vardır. Bu konuda bir başka örnek de şudur. Yusuf Ziya, Reşat Nuri, Ercüment Ekrem gibi birçok ünlü edebiyatçının çıkardığı Akbaba dergisi. Gerçi Akbaba bir gırgır dergisidir. Ama buna rağmen üzerinde durulması gereken tavra sahiptir. Hüseyin Cahit bir edebiyatçı olarak Avrupalılığa sığınıyor ve divan edebiyatı ile ilgisini kesiyorsa, Akbaba'da yazanlar da gırgıra sığınarak divan edebiyatı ile olan ilgilerini örtbas etmeye çalışmış olabilirler. Ama Gırgır dergisi çıkarmakla edebiyat dünyasıyla olan ilgilerini kesemezler. Çünkü bu imzaların hepsi de Türk edebiyat ve sanat dünyasında yer edinmiş önemli simalardır. Sürekli tartışmada tutulan Türk edebiyatı konularıyla da az çok ilgilenmiş olmalıdırlar. Yani Avrupalılığa sığınmakla Gırgır'a sığınmak arasında pek fark yoktur. Yusuf Ziya'nın katıldığı, Orhan Seyfiler'in çıkardığı Ayda Bir dergisi de divan edebiyatına hiçbir şekilde yer vermez. Halbuki bu dergi bir edebiyat dergisidir. Aktualite yanı ağır bassa bile temel konusu sanat ve edebiyattır. 16 sayı çıkmıştır. Dipnot 57. Ayda Bir dergisi İstanbul 1935-1937 16 sayı. Buna benzer bir başka örnek de Mektep'tir. Dipnot 58. Mektep dergisi İstanbul 1931-1932 16 sayı. 16 sayı çıkan ve birçok edebi şahsiyetin yazdığı bu dergide de divan edebiyatı tartışmalarına ilişkin hiçbir şey yoktur. Sayfa 110. İlgisizlik örneklerini daha da çoğaltmak mümkündür. Hayatın birinci cildi, dipnot 59, Hayat Dergisi İstanbul. 1-1-1939-1940, S1-8. Kadronun 36 sayısı, dipnot 60. Kadro Dergisi Ankara. 1-1-1932-1-12-1934, S1-36. Servet-i Fünun'un 1. ve 2. ciltleri, dipnot 61. Servet-i Fünun Dergisi İstanbul. 1-1-1930, C1-2. Atsız, dipnot 62. Atsız Dergisi İstanbul. 15-5-1931-13-8-1932, S1-16. Bilgi, dipnot 63. Bilgi Dergisi İstanbul. 1-12-1931-15-2-1933, S1-9. Bozkurt, dipnot 64. Bozkurt Dergisi İstanbul. 1-5-1939-1940, S1-9. Dergilerinin de bazı sayılarının taranması sonunda divan edebiyatı konusuyla ilgili hiçbir bilgi elde geçmedi.